Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 283. 13. kaset B yüzü. Böylece belli başlı ipek üretim bölgeleri Şah Abbas karşı saldırıya geçip 1603-1605'te Osmanlıları Azerbaycan'dan atıncaya kadar bir süre Osmanlıların elinde kaldı. Her halükarda Bursa 1540'larda hala ipek satıp kalay ve batının yünlü kumaşlarını alan İranlı tüccarın başlıca antreposu olmakta devam ediyordu. Dolaylarında İran'ın bu mallara ihtiyacı tahminen 2000 balya kumaş ve 40-50 ton kadar kalaydı. İranlıların Bursa'da Hint baharatı da almış olmaları ilginçtir. Örneğin Alaaddin adında bir İranlı tacirin Kıbrıs'tan ithal edilmiş şeker ve Hindistan'dan ithal edilmiş karabiber alımına 32.000 akçe ya da 640 düka altını harcadığını biliyoruz. Sayfa 283. Pera ve Bursa'da Floransalılar. Bizans'ta Floransa tüccarı yünlü kumaşlarının satışı açısından ayrıcalıklı bir konuma sahipti. Floransa yünlüleri bütün Asya'nın lüks emtia ticaretinde çok aranan mallardan olduğundan kente büyük karlar sağlıyordu. Ne var ki 1421'de Pisa'yı artık kesin olarak ele geçirinceye kadar Levant ile ticaretinde Floransa, Venedik ve Cenovalılara bağımlıydı. Floransa kumaşlarını Venedik'in satın alıp tekrar doğuya ihraç ediyor olması 1423'te Venedik Doge'u Tommaso Mozenigo için hala övünç kaynağıydı. Floransa'dan her yıl gelen 15.000 parça kumaşı Venedik, Magrib'e, Mısır'a, Suriye'ye, Kıbrıs'a, Romanya'ya, Balkanlara, Girit'e, Mora'ya ve Styria'ya dağıtır. Onlar ayrıca aylık değeri 70.000, yıllık değeri ise 840.000 düka altınını bulan daha bir yığın malı da bize teslim ederler. Buna karşılık Floransalılar Venedik'ten Fransa ve Katalonya yünü, kırmızı boyasıyla boyanmış kumaşlar, taranmış yün, ipek, altın ve gümüş iplik ve kıymetli taşlar alırlar demiştir. Kaynak Haight 1936 2 sayfa 296. 1420 dolaylarında Venedik'in esas olarak Levant'a ihraç etmek üzere satın aldığı kumaş miktarı bazen yılda 48.000 parçayı buluyordu. Bakınız Luzzatto'dan naklen Sella 1968 sayfa 111. Bursa'da Floransa tüccarının varlığı 1432'den itibaren belgelenmiş bulunmaktadır. 1463-1500 döneminde Pera'daki Floransa kolonisi 2. Mehmet'in politikası sayesinde büyük servet ve nüfus kazanmıştı. Venedik ve Cenovalılar 2. Mehmet'in Mora, Arnavutluk, Bosna ve Karadeniz'e yayılma planlarının karşısına dikildiklerinde Sultan İmparatorluğu'nun Batı ile olan can alıcı ticaret ilişkilerinde Venediklilere bağımlılığını azaltmak amacıyla Floransalılara yöneldi ve onları özellikle kayırmaya başladı. Ayrıca Osmanlılar Batı'nın en önemli ihraç ürünü olan kaliteli yünlülerinin aslında Floransa'nın arte di lanası yani yün esnafı loncası tarafından dokunup veya son işlemlerinden geçirilip daha sonra Venedik üzerinden Osmanlı pazarlarına ihraç edildiğinin de farkındaydılar. Bu dönemde Levant ticareti tam bir yükseliş içindeydi. Galata'ya yerleşmiş Floransalı ticaret ajanı Benedetto Dei 1460-1472 yıllarında sultanın en güvenilir danışmanı oldu. Aslında 2. Mehmet'in Levant ticaretinde Floransa'yı arkalama düşüncesi Konstantinopolis'i fethettiği günlerde doğmuştu. Daha 1455'te sultan Osmanlı topraklarındaki Floransalılara çeşitli lütuflar bahşediyordu. 1454'ten sonraki ticari gelişmenin bir yansıması olarak her yıl İstanbul limanına gelen Floransa teknelerinin sayısı 1454-1461 arasında tek bir gemiden 3 gemilik bir konvoya çıkmıştı. Elde ettikleri muazzam çıkarlar karşılığında Floransalılar Galata'da acentalarını idame için gerekli yılda 5000 düka altınını seve seve ödüyorlardı. 1461'de sultan bir bahane ile Venediklileri devlete ait miri evlerden çıkartıp yerlerine Floransalıları aldı. Ertesi yıl Mehmet Midilli'yi fethettiğinde o sırada Haliç'te demirli olan 3 Floransa gemisi sultanı memnun etmek uğruna zafer şenliklerine katıldı. Gene 1463'te sultanın Bosna'da kazandığı zafer vesilesiyle Pera'daki Floransalılar evlerini ve sokaklarını süsledikleri gibi sultan da banker Carlo Martelli'nin konağına misafir gelip yemek yemek suretiyle onları şahsen onurlandırdı. Nihayet Pera'daki Floransa kolonisinin başı olan Konsolos Mainardo Ubaldini ile Pera'nın diğer Floransalı tacir ve acentaları 2. Mehmet'in 1463'te Venedik'e savaş açma kararında aktif bir rol oynadılar. Venedik Cumhuriyeti Sultan'la savaş halindeyken Floransa'ya özel bir elçi yollayıp o yıl İstanbul'a gemi gönderilmemesi talebinde bulundu. Floransa buna ilginç bir tepki gösterdi. Külliyetli miktarda kumaşın Osmanlı pazarına sevk edilmek üzere hazır beklediğini, öte yandan gönderilecek gemilerin aslında İstanbul'da oturan Floransalıları korumaya yarayacağını öne sürdüler. İşin gerçeği, politik ve ekonomik koşulların Venedik'e karşı Sultan ile Floransa arasında doğal bir ittifak yaratmış olmasıydı. Venedik'in ve Papa'nın Floransa üzerindeki baskısı ise 2. Mehmet'in Galata'daki Floransalılara olağanüstü bir dostluk göstermesiyle dengeleniyordu. 1467'de Floransa, İtalyan kamuoyunun baskısıyla nihayet Pera'yı boşaltmaya karar verip de bütün ticari firmaların yöneticileri servetlerini Ancona gemilerine yükleyerek ülkelerine dönmek üzere yelken açtıklarında açık denizde yolları Venediklilerce kesilip her şeyleri yağma edildi. Böylece Floransa ile Galata arasındaki dolaysız trafik 1472'ye kadar kesintiye uğradı. Her ne kadar bu dönemde Floransalılar Cenova aracılığıyla Pera ile bağlantı kurabildilerse de 1467 ve 1469'da İstanbul ve Pera dahil Osmanlı topraklarına kasıp kavuran korkunç veba salgını Floransa'nın Levant ticaretine bir darbe daha indirdi. 1467 yazının ortalarında baş gösteren bu salgın hastalık olaylara bizzat tanık olan Kritovulos'a göre Osmanlı başkentinde günde 600'den fazla kişinin canını alıyordu. Bütün bu aksiliklere karşın 50 dolayında Floransalı ticari acenta Osmanlı İmparatorluğu'nda Edirne, İstanbul, Gelibolu ve Pera'da oturmaya devam ediyordu. 2. Mehmet'in Floransalılara verdiği ilk resmi kapitülasyonun metni henüz bulunabilmiş değildir ancak ellerinde böyle bir araç olmadan Floransa kolonisi Pera'da tutunamazdı. Venedik'le barışın 1479'da tekrar tesis edilmesine karşın 2. Bayezid, parantez içinde 1481-1512, 2. Bayezid da Floransalılarla iyi geçimle ve payitahtındaki varlıklarını sürdürmeye özendirme konusunda babasından geri kalmadı. Hatta bu konuda belki daha müsait davrandıysa herhalde bunun bir nedeni Osmanlı tahtı üzerinde hak iddia eden Cem Sultan'ın 1482'den beri Avrupa'da yaşıyor olmasıydı. 1483'te yeni sultan Floransa'ya gönderdiği elçisi aracılığıyla saray için her yıl vergiden muaf olarak 5000 pastaf yünlü kumaş satın almayı taahhüt ediyordu. Bir pastaf veya fardello 50 arşun ya da 34 metre kadardı. 1507'de Galata'daki Floransalı tüccarın sayısı 60 veya 70 dolayına çıkmıştı ve yıllık ciroları da 5-600 bin duka altınını buluyordu. 2. Bayezid ve 1. Selim'in Floransalılara bağışladıkları kapitülasyonlar 1. Süleyman tarafından 1527 Ekim'inde yenilendi. Bunların 1482'de Venedik'e tanınan kapitülasyonlarla karşılaştırılması Floransalıların aynı seyahat ve ticaret özgürlüğü güvenceleriyle tacirlerin kendilerinin ve mallarının güvenliğine ya da gümrük vergisi oranlarına ilişkin aynı hükümlerden yararlanabildiğini ortaya koymaktadır. İstanbul'a gidecek olan Floransa elçisine 1488'de verilen talimatta Lecce, Avlonya deniz yolunu izleyen Floransalıların Avlonya'daki yerel Osmanlı makamlarınca maruz bırakıldığı çeşitli güçlükler ile Avlonya-Edirne karayolu üzerinde aynı vergi ve resimleri 2-3 defa ödemek zorunda bırakılmaları hakkında bazı şikayetler dile getirilmişti. Floransalı tüccar Ancona veya Ragusa'dan, parantez içinde Dubrovnik'ten deniz yoluyla İstanbul'a gidecek olduğunda genellikle Ancona veya Ragusa gemilerine biniyordu. Ancak gerek korsanlardan gerekse Venediklilerden kaçınabilmek için kısmen denizden kısmen de karadan giden Ancona, Ragusa, Saraybosna, Novi Bazar, Edirne, Pera veya Lecce, Puglia'da Avlonya, Edirne, Pera güzergahlarını tercih ettikleri oluyordu. Ragusalı ve Müslüman tüccarın da kullandığı bu karayolları Adriyatik'ten Edirne'ye Balkan Yarımadası'nı enlemesine kesen başlıca ticaret yolları haline gelmişti. Sonuç olarak 1. Süleyman'ın Ekim 1527'de yenilediği kapitülasyonların özel bir hükmünde, parantez içinde madde 20'de, Floransalı tüccarın Balkanları karayoluyla aşarken karşılaştığı güçlük ve tehlikeler dile getiriliyordu. Avlonya'dan deniz yoluyla Adriyatik'in İtalya yakasına geçiş güvenliği de Floransalı tüccar için hayati önem taşıdığından bir başka özel hüküm, Venedik ve Cenovalıların deniz korsanlığına karşı Floransa tüccarının mal varlığını güvence altına alıyordu. Bunun örtük anlamı aynı güvencenin Avlonya'daki Osmanlı Leventlerinin olası eylemlerine karşı da geçerli olmasıydı. Floransalılar kendilerine verilecek kapitülasyonlara çifte vergilendirmenin önlenmesine, yerli gayrimüslimlerin mahiyetlerinde istihdamına ve farklı hukuki yetki alanlarında alınan belgelerin geçerliliğine ilişkin özel hükümler koydurtmayı da gerekli görmüşlerdi. Çünkü bu gibi konularda yerel makamlarca sık sık taciz edilebiliyorlardı. Osmanlı hükümetinin kapitülasyon belgesine bu gibi özel hükümler eklenmesini kabul etmesi ise gerçekten özel bir kayırma demektir. İstanbul, Pera, Bursa, Edirne, Gelibolu, Sofya ve Rodos'ta Floransa konsolosları ve tüccarı bulunuyordu. Benedetto dei, Floransa'nın Osmanlı İmparatorluğundaki ticari faaliyetinin Venedik üstünlüğüne meydan okuyarak geliştiği ve parlak bir geleceğe uzandığı inancındaydı. Türkiye'ye ihraç edilen Floransa yünlüleri hacminin Floransa ipeklilerinden çok daha fazla olmasına karşılık kıymetli kadifeler ve brokarlı kumaşlar dahil Floransa ipeklileri daha çok Fransa panayırlarına, İngiltere'ye ve Hollanda'ya (parantez içinde Antwerp'e) akıyordu. Dipnot. Richards 1932 sayfa 46-154. Ağustos 1501'de patlak veren ve 25 bin ölüme yol açan koleranın da Floransa'nın Türkiye ile iş ilişkilerine çok olumsuz etkisi olmuştu. Gerek 1. Selim'in gerekse Halefi 1. Süleyman'ın Floransa kapitülasyonlarını yenilemesine karşın aslında Floransa'nın Levant'taki altın çağı daha 1. Selim döneminde hızla yok olmaktaydı. Herhalde dış rekabet ve yeni dünyanın keşfinin insanların dikkatini Levant'tan başka yönlere çekmesi Floransa'nın gerilemesinin başlıca nedenleri arasındaydı. Daha düşük fiyatlı yabancı yünlülerin devreye girmesiyle birlikte yeni dünya kökenli altın ve gümüş stoklarının bollaşması bu süreçte özellikle vurgulanması gereken bir rol oynuyordu. Floransa'nın ekonomik gerilemesi için bakınız Luzzatto 1954 sayfa 101. Bu sırada Venedik'in kendi yünlü kumaş üretimi görece sınırlı boyutlardaydı ve başlangıçta yılda 3000 parçanın üzerine çıkmıyordu. Oysa 1569'a gelindiğinde Venedik'in yüksek kalite yünlü kumaş üretimi yılda 26.000 parçayı aşmış, başka bir deyişle 16. yüzyıl boyunca kent ekonomisinin temel direklerinden biri haline gelmiş bulunuyordu. Oysa Floransa ticareti 16. yüzyıla büyük bir patlamayla girmişti. 1499-1503 Osmanlı-Venedik Savaşı Venediklileri Osmanlı pazarlarından dışlamış, fiyatlarda yüksek seyrettiğinden bu durum Floransalıların Osmanlı Türkiye'si ile ticari gelişiminin dürtüsü olmuştu. Floransalılar savaş nedeniyle sultanın kendilerine karşı her zamankinden daha istekli bir tutuma girdiğini memnuniyetle kaydediyorlardı. Ne var ki 1503'te Osmanlı-Venedik Barışı'nın imzalanmasının ardından Venedik'in izlediği saldırgan ticaret politikası belki de yüzyılın ilk birkaç on yılında Floransa'nın Levant ticaretinde baş gösteren gerilemenin asıl nedeni oldu. Herhalde Venedik yünlü dokuma sanayi üretiminin 1510'lardan itibaren fırlaması ile Levant piyasalarında Floransalıların yerini Venediklilerin alması bir tesadüf değildi. Yukarıda belirtildiği gibi 1527'de yenilediği ayrıcalıklarla Sultan Süleyman Floransa ile ticareti teşvik etmeye çalışmış, 1530-1570 arasında ise imparatorluğun daha önce eşi görülmedik bir servet birikimine ulaşmasıyla birlikte Batı'nın lüks kumaşlarına olan talebin sürekli artması muhtemelen Floransa'nın yünlü dokuma sanayinin canlanma nedenleri arasında yer almıştı. 1529'da Venedik elçisi geçmişte Floransa'nın en iyi İngiliz yününden yapılma kaliteli San Martino kumaşından her yıl 4000'i aşkın parça, İspanyol yününden yapılma Garbi kumaşlarından ise 18-20.000 parça ürete gelmiş olduğunu yazıyordu. Floransa'nın Osmanlı piyasasına ihracatının büyük bölümü işte bu Garbilerden oluşmaktaydı. Daha sonra Floransa yünlü dokuma sanayinin şaşırtıcı biçimde toparlanıp 1572'de yani Kıbrıs nedeniyle Venedik'in bir kere daha Osmanlılarla yıkıcı bir savaşa tutuşmuş olduğu bir sırada toplam 33.312 parça kumaş üretmeyi başardığını, bunun da büyük kısmının Levant'a gittiğini görüyoruz. 1537-1540 Osmanlı-Venedik Savaşı Venedik'in kumaş üretimini belirgin biçimde etkilemesinin ardından 1570-73 Kıbrıs Savaşı Venedik yünlü kumaş sanayindeki gerilemenin başlangıcı oldu. İleride göreceğimiz gibi 1569'dan sonra sultanlar artık Fransa ve İngiltere'yi kayırmaya başlayacak, Osmanlı İmparatorluğu'na yüksek kalite yünlü kumaş ihracatında Venedik ile Floransa'nın yerini giderek bu iki ülke alacaktı. Pera'da Floransalı bir ticaret temsilcisi Giovanni di Francesco Maringhi 1497-1506. Floransalı tacir ve ticaret acentası Giovanni di Francesco Maringhi'nin gerek temsil ettiği Floransa firmalarına gerekse Osmanlı ticaret merkezlerindeki kendi acentalarına 1501-1502 yıllarında yazdığı mektuplar, İtalyan iş adamlarının Osmanlı İmparatorluğundaki faaliyeti ve bu faaliyetin koşullarına ilişkin eşsiz bir tanıklık sunar. Maringhi, 1497'den 1506'ya kadar Pera'da ikamet eden Floransalı bir ticaret acentasıydı. Floransa'nın Venturi, Medici, Galilei ve Michelozzi firmalarını temsil ediyordu ve anlaşılan bir müstahdem olmaktan çok bir ortak statüsü taşıyordu. Örneğin Mart 1502'de Floransa'dan Leonardo Venturi ile yaptığı 3 yıllık işbirliği sözleşmesine göre kendisi karın 5'te 3'ünü, Venturi ise 5'te 2'sini alacak, çırakların yaşama masrafları da aynı oranlarda paylaşılacaktı. Anlaşmaya göre Venturi ve ortakları en az 7000 düka altını yatırım yapmak ve son işlemlerini tamamladıkları bütün panni, parantez içinde yünlü kumaş toplarını Türkiye'de satılmak veya takas edilmek üzere Maringhi'ye yollamak zorundaydılar. Bu gibi sözleşmeler yoluyla panni tedarik etmenin alternatifi Floransa'da peşin parayla alım yapmaktı. Karargahını Pera'da kuran Maringhi'nin Bursa, Gelibolu, Edirne ve Sofya'da onun adına alım satım yapan ücretli acentaları vardı. Temsilcilerinden Rizalti adında Türkçe bilen biri Floransa, Pera ve Bursa arasını düzenli olarak dolaşıp mal ve bilgi topluyordu. Rizalti'nin kara yolculuğu masrafları ipek yükü başına 700 akçeyi buluyordu. Maringhi'nin acentalarından bazıları zaman zaman aynı tür başka firmalarla anlaşmaya vardıklarından hepsini hizmetinde tutmak kolay olmamaktaydı. Arada sırada Maringhi'nin kendisi de bu pazar kentlerine gidip geliyordu. Maringhi Galata'daki kumaş toptancılarına kumaş satıyordu. Pera'daki yıllık tüm harcamaları 180-200 bin duka altında bulduğundan bunu karşılamak için yılda en az 200 panni satması gerekiyordu. Yerli tüccarın çoğunlukla da İstanbullu Yahudilerin veya Pera'da oturan Cenovalıların satın aldığı panni imparatorluğun diğer pazar kent ve kasabalarına götürülüyor veya sevk ediliyordu. Örneğin Antonio da Lagnasco adındaki Pera'nın hayli tanınmış bir Cenovalı kumaş toptancısı kredili alım yapıp pannisini kefeye götürür, kumaşları satınca borcunu öderdi. Maringhi'nin esas işi Osmanlı-Floransa ticaretinin genel karakterine uygun olarak Floransa pannisini Bursa pazarında İran ipeğiyle değişmekti. Bununla birlikte tipik bir Rönesans taciri olarak Ankara tiftiği, ipekli kumaş ve kürkler, karabiber, balmumu, Çin raventi, misk, mahmude kökü, kaba yünlüler, İskenderiye keneviri ve başka bazı kalemler dahil hemen her çeşit malın ticaretini yapmaktan geri durmuyordu. Üç diğer Floransalı ortağıyla birlikte Moncastro'da, parantez içinde Akkerman'da ortak iş kurma girişimi özellikle ilginçtir. Mart 1502'de Maringhi her yıl Moncastro'ya göndereceği bir temsilci aracılığıyla 4-5 bin parça işlenmiş deri veya ham hayvan derisi almayı amaçlayacak bir ortaklığa 200-300 düka altını yatırmayı tasarlamıştı. Bu işlem her yıl tekrarlanacaktı. Levant ticareti açısından siyasi ortam her zaman birincil önem taşıdığından Maringhi İstanbul'daki Floransa Eminosu aracılığıyla Osmanlı hükümetiyle yakın temas içinde bulunuyordu. Maringhi 22 Şubat 1506'da öldüğünde geride en az 97 bin düka altını değerinde emlak ve çeşitli tacirlerden alınmış 127 bin düka altını değerinde mal bıraktı. Onun meslek hayatı o sırada Osmanlı İmparatorluğunda faaliyet gösteren diğer Floransalılar için örneğin Medici ailesi mensuplarından Pera, Bursa ve Edirne'de ticaretle uğraşan Francesco, Giovanni ve Raffaello için de emsal teşkil eder. Francesco daha 1470'te Medici ve ortaklarını temsilen Pera'da bulunuyor, Bursa ve Edirne'ye de gidip geliyordu. İmparatorluk sınırları içindeki diğer Medici'ler ise bankacılıktan sabun üretimi ve kumaş boyacılığına kadar çeşitli ekonomik faaliyet içinde bulunuyorlardı. Bursa Kadı Sicilleri, kentteki İtalyan tüccarı ve acentalarının alışveriş işlemleri ve anlaşmazlıklarını daha yakından yansıtmaktadır. 1478'de Piero adındaki bir Floransalı ticaret temsilcisi, toplam 207.920 akçe ya da 4.000 düka altını değer biçilen batı kumaşlarını 4 Müslüman tacire ait ham ipek ve ipekli kumaşlarla takas etmişti. Bu takas işlemine giren batı kumaşlarının dökümü tablo 42'de gösterilmiştir. Tablo 42. Bursa'ya ithal edilen batı kumaşı türleri. Floransa yünlüsü 113 top. Değeri 135.600 akçe. 6 top, değeri 9.000 akçe. 19 top, değeri 23.000 akçe. Bergama yünlüsü 18 top, değeri 10.000 akçe. Frengi, kadife (parantez içinde İtalyan kadife). Miktar 57,5 arşın, değeri 11.400 akçe. 82,5 arşın, değeri 7.420 akçe. Frengi saten. Miktar 32,5 arşın, değeri 6.500 akçe. Altın işlemeli kadife. Miktar 25 arşın, değeri 5.000 akçe. Not: 1 arşın 68 santimetre idi ve 1479'da 1 düka altını yaklaşık 45 akçe ediyordu. Kaynak: Richards, 1932. Piero, Ekim 1478'de Bursa'da öldüğünde kadı bir Cenovalıyı alacaklarını toplasın ve borçlarını ödesin diye terekesine vekil atadı. Bunun üzerine Şam'ın ünlü baharat taciri Abdurrahman'ın vefat etmiş bulunan Floransalı ticaret temsilcisinden 86 bin akçelik bir alacağı olduğu ortaya çıktı. Suriyeli tacir Piero'ya vermiş olduğu avans nedeniyle önce Zeno, Berto (parantez içinde veya Breto), Andrea ve Bartolome adındaki 4 İtalyan ile müteveffanın terekesine karşı hak iddiasında bulundu. Bunun üzerine Mihalis adındaki Rum mütevelli duruma müdahale etti ve sonunda Abdurrahman'ın alacağı konusunda varılan uzlaşma resmen mahkeme siciline geçti. Öte yandan Pera'da oturan Bartolome'nin Piero'ya 1101.5 litre ham ipek satışından 67.200 akçe borcu olduğu görüldü. Maringi gibi Piero da İranlı tüccardan kredi karşılığı ham ipek ve Şam'ın Arap tüccarından baharat alıp satmaktaydı. Buna göre Arap, İranlı, Cenovalı ve Floransalı tacirler dolaysız alışveriş işlemlerine taraf olmuş oluyorlardı. Yerel koşullara aşina olan Levanten, İtalyanlar ile Rumlar da işin içindeydi. Bakınız tablo 44. Tablo 44. Maringi'nin 1501-1502 tarihli mektuplarında geçen İstanbul, Pera ve Bursa'daki kumaş tüccarı ve bankerler. İstanbul ve Pera'da İtalyanlar, kumaş tacirleri 19, sarraf ve banker olarak 13. Yahudiler, kumaş taciri olarak 19, sarraf ve banker olarak 2. Rumlar, sarraf ve banker olarak 1. Kumaş taciri yok. Bursa'da İtalyanlar, kumaş taciri olarak 6, sarraf ve banker olarak 8. Yahudiler, kumaş taciri olarak 2, sarraf ve banker yok. Rumlar, kumaş taciri olarak yok, sarraf ve banker olarak 1. Kaynak: Richards, 1932. Öte yandan bu ticaretin bütün hukuki boyutlarını Bursa Kadısı düzenliyor ve güvence altına alıyordu. Başka bir deyişle uluslararası Bursa piyasasının karmaşık bir ilişkiler ağı vardı ve bu piyasanın pürüzsüz işleyişinde Osmanlı Kadısı önemli bir rol oynuyordu. Sayfa 291. Değişilen mallar. İpek. Floransa'da Arte di Seta daha 1193'e kadar inen erken bir tarihte ortaya çıkmıştı ve 15. yüzyıla gelindiğinde önem ve zenginlik bakımından Arte di Lana ile aynı sırada yer alıyordu. 1473'te yün tüccarı loncasına 270 atölye, ipek tüccarı loncasına ise 83 atölye dahildi ve ipek imalatçılarının Fransa, İngiltere ve Hollanda'nın yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu'nda da temsilcilikleri bulunuyordu. 1470'li yıllarda Pera'daki Floransalı ticaret ajanı Benedetto Dei, bütün bu yerlerde satılan her çeşit Floransa mamulünün özellikle de ipeklileriyle altın ve gümüş brokarlı kumaşlarının Venedik, Cenova ve Lucca mallarının toplamından fazla olduğunu söyleyerek övünüyordu. Bütün bu iş alanlarından en karlısı Bursa ile Floransa arasındaki ipek ticaretiydi. 1509 yılı dolaylarında taşıma maliyetlerinin balya başına 900 akçe veya 18 düka altını gibi olağanüstü yüksek düzeylere ulaşmasına karşın Floransa'da ham ipek balyası başına 70-80 düka altını kar elde edilebiliyordu. Guanti'nin muhasebe defterine göre 1484 ile 1488 arasında bu kişi adına Floransa'da satılan ham ipeğin toplam ağırlığı 4795 Bursa lidresini (parantez içinde 1 lidre 320.7 gram, değeri 6022 büyük florini, buna karşılık satış masrafları 1172 florini buluyordu. Bir büyük florin veya Floransa altını yaklaşık 48 akçeydi. Guanti net karını 977 florin olarak veriyordu. İpek alım fiyatları için bakınız tablo 43. Tablo 43. 1501'de Floransalılarca Bursa'da yapılan ipek alımlarının fiyatları. Mayıs. İpek türü Setar Leggi. Akçe olarak fiyat Bursa'da litresi başına 59.60. Mayıs'ta Setar Leggi Bursa'da Bursa litresi başına 59 akçe. Mayıs'ta Stravai parantez içinde soru işareti Bursa litresi başına 64 akçe. Haziran'da Stravai Bursa litresi başına 65 akçe. 1 Temmuz'da Leggi Stravai Bursa litresi başına 65-69 akçe. 14 Temmuz'da Sari Bursa litresi başına 69-70 akçe. Not: bir Bursa litresi 320.7 gramdı. Kaynak Richards 1932 sayfa 67-70 111-112. Floransa Yünlüleri. Floransa'nın refahının temelini yünlülerinin Bursa'da ham ipekle değişilmesi oluşturuyordu. 1400-1630 döneminde Bursa, yukarıda anlatıldığı gibi hem İran ham ipeğinin başlıca uluslararası pazarı hem de Asya'nın bütünü için en iyi kalite Batı yünlülerinin antreposu konumundaydı. Daha 14. yüzyılın ortalarına doğru Tebriz gümrük yönetmeliklerinde kumaşlar ve skarlat gibi Avrupa mamullerinden söz edilmesi, Batı'nın kumaş ticaretinin İran'da kazandığı önemi yansıtmaktaydı. Daha önce de kaydettiğimiz gibi 14. yüzyılın ikinci yarısında İtalya ile Tebriz arasındaki trafik, Trabzon-Konstantinopolis hattından Tebriz ile Bursa arasındaki kervan yoluna kayacak. Böylece ilk Osmanlı başkenti Avrupa kumaş ticaretinin en önemli uluslararası mahreci haline gelecekti. Batı'dan Bizans Konstantinopolis'ine ve Pera'ya ulaşan kumaş balyaları bu tarihte Bursa'ya naklediliyordu. İran'a transit gidenlerin yanı sıra tabii bu ithalatın önemlice bir bölümü de Osmanlı İmparatorluğu'nun dört bir yanına sevk edilmek üzere yerel tüccar tarafından satın alınıyordu. Floransa'nın ipekli ve yünlü dokuma sanayilerinin canlılığının İran ipeğinin Bursa piyasası üzerinden ithal ve tekrar ihraç edilmesine bağlı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Büyük ipek alımları, yünlülerin ipek ve takasından sağlanan karın yüksekliği nedeniyle yünlü kumaş üretiminin artmasını da teşvik ediyordu. Maringi, yünlüleri ipekle takas etmenin doğrudan Bursa'daki kumaş toptancılarına parayla satmaktan daha akıllıca olduğunu gözlemişti. Örneğin bir seferinde 91 parça kalisse, İspanya'da imal edilen ucuz bir çeşit kumaş karşılığı 1,5 balya ipek alınabilmişti. Yünlülerin ipek balyalarıyla takası Floransa'da da yerleşmiş bir uygulamaydı. Dolayısıyla Maringi, yünlü kumaşlara olan büyük talebi ve bu ticaretten sağlanacak yüksek karları ısrarla vurgulayarak temsil ettiği firmalardan yünlü sevkiyatını sürekli arttırmalarını istiyordu. Örneğin Venturi ve ortaklarının 3 yılda yolladığı 260 panninin pekala 1 yılda eritilebileceğine işaret ederek firmaları kendisine yılda en az 500-600 top kumaş temin etmeleri için sıkıştırıyordu. Türkiye'de üretilen yünlüler kalite bakımından Floransa yünlüleriyle boy ölçüşemezdi. Nitekim her parti kumaş hızla satılıp gidiyor ve fiyatlar yükselmekte devam ediyordu. Floransa firmaları kendi ürettikleri yüksek kaliteli panniye ek olarak Fransa, İspanya (parantez içinde kalisse) ve İngiltere'den (parantez içinde panni inglese) satın aldıkları büyük miktarda yünlü kumaşı da son işlemlerini yapıp rötuşlayıp reeksport etmekteydiler. 1501 tarihli tek bir örnekte 4000 parça kalisse tekrar Osmanlı İmparatorluğu'na ihraç edilmek üzere ithal edilmişti. Başka ülkelerin pannisi panni fiorentini ile karıştırılmayıp ayrı muamele görüyordu. Bursa piyasasındaki altın gümüş oranının yüksekliği ve Floransa'dan Ragusa üzerinden altın getirtmenin zorluğu nedeniyle takas daima tercih edilmekteydi. Ancak gelen Floransa kumaşlarının miktarı bazen yeterli olmadığından Floransalılar gene de Floransa'dan sikke ithal etmek zorunda kalıyorlardı.